Ayrım 10. Yalan, yalan, yalan. Doktor Charles Fort. Sayfa 105. Sınırda kişilik bozukluğu. Bob Barbara'ya hamile değilim de ne demek diye öfkeyle bağırıyordu. Hamile olduğumu sanmıştım. Belki düşük yapmışımdır diye küstahça cevapladı Barbara. Düğünlerinden 3 hafta sonraydı. Barbara Bob'dan renk dönemi kanamasını saklamayı başaramamıştı. Bir önceki ayda hamile olmadığını söyleyemediği gibi bir de midesi bulanıyormuş gibi rol yapmıştı. 6 ay önce bir kavgaları sırasında Bob bir ilişkiyi zorla devam ettirmenin bir anlamı olmadığını, bitirme zamanı geldiğini söylemişti. Barbara ağlayarak hamile olduğunu, Bob ne yapmak isterse istesin, aşklarının meyvesi olan bu çocuğu doğurmaya kararlı olduğunu söylemişti. Kendini suçlu hisseden Bob, biraz da mecbur kaldığı için Barbara'ya evlenme teklifi yapmıştı. Bunu küçük ama resmi bir düğünün planları izledi. Evlendiğinde 29 yaşında olan Barbara, yaşının ilerlediğinin ve kilo almaya eğilimli olduğunun farkındaydı. Erkeklerle ilişkilerinde hep aynı hataları yapıyordu. Hayatına giren her erkeği onu sevecek ve ona destek olacak biri olarak görüyordu. İlişki ilerleyip erkekler tepki gösterene kadar olmadık şeyler istiyordu. Barbara o zaman erkekleri ben merkezci olmakla ve ona yeterince ilgi göstermemekle suçlamaya başlıyordu. Bu tartışmalar sonucunda kaçınılmaz olarak ilişkileri bitiyor ve Barbara çevresindekilere nasıl bir kez daha aynı hatayı yapıp kendini kullandırdığını anlatıyordu. Bir keresinde sevgilisinden ayrılınca düzenli olarak kullandığı diazemden aşırı dozda alıp intihara teşebbüs etmişti. 3 gün psikiyatri ünitesinde tedavi gördükten sonra taburcu olmuştu. Barbara psikoterapiye de çok gitmişti. Her bir terapi değişik bir psikiyatr tarafından yapılmış, hatta bir psikiyatr, Barbara sabahın 3'ünde onu içkili içkili telefonla rahatsız ettiği için bir daha onu görmeyi reddetmişti. Barbara daha ilkokuldayken ailesiyle ilgili hikayeler uydurup sınıf arkadaşlarını kandırmaya başlamıştı. Bu hikayelerin birinde siyah Cadillac arabasıyla gelip onu Disneyland gibi çocukların göz bebeği yerlere götüren zengin bir amca geçmekteydi. Hikayelerin Barbara'nın gerçek hayatıyla ilgisi yoktu. Barbara'nın kötü ve mutsuz bir hayatı olmuştu. Babası işinde bir türlü ilerleyemeyen, mutsuz, basit bir mobilya satıcısıydı. Pasif olmadığı tek an aşırı alkol alıp karısı ve kızı Barbara'yı dövdüğü andı. Annesi her an, her dakika kocasından, kızından ve hayattan şikayet ediyordu. Barbara'ya kürtajın yasallaşmasından dolayı ne kadar şanslı olduğunu söyleyip dururdu. Barbara yaşı büyüdükçe güzel elbiseleri ve mutlu aile yaşantıları olan diğer kızları kıskanmaya başlamıştı. Bazı zamanlar bu kıskançlık kötülüğe dönüşüyor, Barbara sınıf arkadaşlarının dedikodularını çıkarıyordu. Barbara liseden sonra hemşirelik okulunu bitirir. Bir müddet iş bulamaz, hemşireler ve doktorlarla ilgili çirkin, ağza alınmayacak yorumlar yapar. Bir keresinde ise aşırı diazem alarak uyuşmuş geldiğinden işten atılır. 6 yıllık evlilikten sonra Bob'un kronik hipertansiyon ve böbrek yetmezliği şikayetleri başlar. Barbara Bob'un hastalığından, özellikle evde diyaliz makinesine girmesinden iğrenir. Bob'un kocalık görevlerini yerine getiremediğini belirterek boşanma için avukata başvurur. Hepimizin hayatına Barbara gibi biri girmiştir. Böyle kişiler mutsuz, marjinal yaşayan ve hep sorun yaratan insanlardır. Bu kişilere sınırda kişilik bozukluğu teşhisi konabilir. Geçmişte sınırda kişilik bozukluğu şizofreninin sınırıyla karıştırılırdı. Tıbbi açıklamalar bu kişilik bozukluğunu ruhsal dengesizlik ve duygusal tepki denetiminin bozukluğuyla tanımlarlar. Silverman 1991, Solov 1991. Yapılan son araştırmalarda ortaya konan diğer bir biyolojik özellik ise bu kişilerin beyinlerinde serotoninin, temel nörolojik iletken, düşük olduğudur. Beyinde serotoninin düşük olması düşünmeden hareket edilmesine yol açmaktadır. Stein 1993. Bu kişilik bozukluğunun diğer bir biyolojik özelliği ise bilişsel işlev bozukluğudur. 3. bölüme bakınız. Tıbbi açıklamalar bir kenara bırakılacak olursa, sınırda kişilik bozukluğu aile kavramı ile iç içedir. Böyle kişiler diğer insanlara oldukça normal görünen Ama işlev bozukluğu olan ailelerden gelirler. Sınırda kişilik bozukluğu olan insanların ebeveynlerinin alkol ya da uyuşturucu kullandıkları gözlenmiş ve ailede cinsel ya da fiziksel istismar olduğu bildirilmiştir. Brown ve Anderson 1991, Herman 1989. Sınırda kişilik bozukluğu olan insanlar kendilerine zarar verebilen ve düşünmeden hareket eden insanlardır. Alkol ve uyuşturucu kullanma, eldeki bütün parayı alışverişe yatırma veya herkesle düşüp kalkma gibi özellikler sergileyebilirler. Amerikan Psikiyatri Birliği 1994. Ruhsal durumları aniden değişebilir. İlişkileri fevkalade yüzeyseldir. Karşılarındaki kişiyi ilk önce göklere çıkarırlar, sonra yerden yere vururlar. Kıskançtırlar. Dileklerinin gerçekleşmesi için yarattıkları fantezileri gerçekmiş gibi başkalarına anlatırlar. Geçmişte nasıl acı çektiklerini ve istismar edildiklerini anlatır dururlar. Sınırda kişilik bozukluğu olan bir kadın kaçırıldığını ve kendisine işkence yapıldığını kolaylıkla uydurabilir. Ford 1973. Cinsel istismar veya tecavüz ile ilgili yalanlar söylerler. Feldman 1994. Sınırda kişilik bozukluğu olan insanlar birden fazla sapkın özellik gösterebilirler. Duygularını kontrol edemezler. Kelimelerin onlara ifade ettiği şey diğer insanlara ifade ettiğinden farklıdır. İletişimleri fanteziye dayalıdır. Sınırda kişilik bozukluğu olan kişiler kendilerini yumuşatmak için fanteziler geliştirirler. Başkaları inandıkça ve kabullendikçe fantezilerinin gerçekliği artmaktadır. Yanılgı fantezisi sonucunda kişi gerçekmişçesine başkalarına aktaracağı fanteziler geliştirir. Barbara çocukken zengin ve kibar bir amca fantezisi yaratarak hem yaşadığı acı gerçekleri hafifletmek hem de kendini arkadaşlarına önemli biri gibi göstermek istemiştir. Sınırda kişilik bozukluğu olan insanlar öfkeli, nefret dolu ve yalanlarını silah olarak kullanan kişilerdir. Terk edilmiş ve yüzüstü kalmış bir kadın eski sevgilisini tecavüzle suçlar ve onu mahkemeye verir. Sinder 1986. Barbara kıskandığı insanlar hakkında olmadık dedikodular yayar. Karşıdaki kişinin ihtiyacını ve duygularını düşünmeden onu kandırmak ve parmağında oynatmak için yalan söylerler. Barbara ilişkisini devam ettirebilmek için baba hamile olduğu yalanını atmıştır. Sınırda kişilik bozukluğu olan insanlar kendilerini kandırmak için ilkel psikolojik mekanizmalar geliştirirler. En önemlisi çözülmedir. Bu kavram iki çeşit davranışı içerir. Karşılıklı ilişkilerde çözülme, sınırda kişilik bozukluğu olan insanların birbirine oyun oynamalarını tanımlar. Bu oyunlar yalan söyleme, dedikodu yapma ve laf çıkarma yoluyla gerçekleşir. Örneğin uyuşturucu müptelası bir kadın kendisine ortak reçete yazmaya çalışan iki doktorunu birbirine katar. Doktor A'ya gidip Doktor B'nin Doktor A'nın yeni ilaçlardan ve bilgilerden haberi olmadığını söylediğini söyler. Bu çeşit dalavereler suçu işleyeni ilgi odağı yapar ve sahte bir denetim ve güçlülük hissi yaratır. Çözülme içten gelen ruhsal mekanizmadır. Kişinin kendini kandırmasını sağlar çünkü duygular ve fikirler birbirinden bağımsız, çözülmüş, dağılmış durumdadırlar. Kısacası aralarında bağlantı yoktur. Bu yüzden bu insanların iç dünyalarının birbirleriyle çakışan yönleri psikolojik rahatsızlığı azaltmak için ayrı tutulur. Örneğin duruma bağlı olarak sınırda kişilik bozukluğu olan biriyle ilişki içindeki bir kişi ya tam iyi ya da tam kötü olarak nitelendirilir. Bu mekanizma karşılıklı ilişkilerde birisinin önce idealize edilmesini sonra yerden yere vurulmasını açıklığa kavuşturur. Sınırda kişilik bozukluğu olanlar kendi kendilerini kandırmak için savunma mekanizması olarak yansıtma, saptırma ve davranışa vurmayı kullanırlar. Barbara saptırma, Bob'u önce idealize etmesi, sonra eleştirmesi, yansıtma, kendisi Bob'un ihtiyaçlarını karşılayamazken Bob onun ihtiyaçlarını karşılayamıyor gibi ifade etmesi ve davranışa vurma, ilaç alarak intihara teşebbüs etmesi gibi savunma mekanizmalarıyla psikolojik sorunlarıyla başa çıkmaya çalışmıştır. Psikiyatrların tedavi etmeye çalıştığı hastalar içinde en zorlayıcı olanları sınırda kişilik bozukluğu gösteren hastalardır. Yukarıda belirtilen davranışlarla psikiyatra başvurup özel hayatları, geçmişleri ve bugünleriyle ilgili gerçekleri çarpıtır, saklar ve yalanları uydururlar. Terapiye başlayınca terapisti idealize ederler. Fakat yavaş yavaş terapist gözlerinde değer kaybetmeye başlar. Dalaverecidirler. Terapistin hiç söylemediği şeyleri söylediğini iddia ederler. Tehdit eder, yargılar, intihara teşebbüs edip kendi kendilerine zarar verirler. Sınırda kişilik bozukluğu olan insanlar çok kızarlarsa terapistlerine iftira atıp onların iş ahlakını kötüye kullandıklarını iddia edip tıp lisanslarının ellerinden alınması için Tabipler Birliği'ne şikayet edebilirler. Feldman ve Ford 1994. Narsisist kişilik bozukluğu. Marshall, şirketin her Noel'de olduğu gibi o yılda düzenlediği partide bir grup şirket çalışanı ile sohbet edip başka bir gruba katılıyordu. İnsanların konuşmalarını kesip bağıra bağıra geçmişte elde ettiği başarıları övünerek anlatıyordu. 20 yıldır satış reklamlarımız oldukça arttı. Ülkenin en iyi idarecilerini işe aldım. Yeni satış kampanyamız güneydeki illerin hepsini silip süpürdü. Sözlerinin arasına Harvard'da işletme bölümünde geçirdiği öğrencilik yılları ve büyük bir şirketin genel müdürü olan babası ile ilgili yorumlar katmayı ihmal etmiyordu. Ruth kocasını adım adım izleyerek eksiklerini kapamaya çalışıyordu. İnsanları dinliyor, gülümsüyor, özel hayatları ve işleriyle ilgili sorular sorup sohbet ederek gönül almaya çalışıyordu. Marshall, daha yüksek mevkili çalışanların yanına gittiğinde durgunlaşıyor, sesini çıkartmıyor, onlara yağ yapmak için hürmetkar davranıp hemen yanlarından ayrılıyordu. Aynı gece partiden eve dönerken aşırı sinirlenen Ruth kocasına, "Senin herkese kendini övmenden bıktım." Partideki herkes güneydeki reklam kampanyasını işten attığın Bosworth'un yürüttüğünü biliyor. Allah'ın cezası, sen Harvard'ı ne zaman bitirdin? Orada sadece bir haftalık bir seminere katıldın diye bağırır. Esasında Marshall'ın şirketteki pozisyonu sallantıdadır. İnsanlarla ilişkileri iyi olmadığı gibi ballandıra ballandıra anlattığı muhteşem projelerini bir türlü gerçekleştirememiştir. Tanınmış aile çevresinden dolayı onu işten atamadıklarından bu pozisyonda çalışmaya devam etmektedir. Marshall, Ruth ile 20'li yaşlarda deniz subayı olarak orduda bulunduğu dönemde tanışır. Kokteyle giderken giydiği mavi takım elbise içinde oldukça yakışıklı görünmektedir. Çok etkileyici biri olamayan Ruth, bu yakışıklı subayın askerlik görevini bitirince gerçekleştirmeyi amaçladığı gelecek planlarından çok etkilenir. Marshall'ın ailesiyle ilgili anlattıklarını da çok cazip bulur. Marshall ise Ruth'un bu derece etkilenmesinden etkilenir ve ona çıkma teklifinde bulunur. Kurnaz ve hırslı biri olan Ruth, ilişkileri boyunca Marshall'a kur yapar. Evlendikten sonra Ruth, her şeyin düşündüğü kadar mükemmel olmadığını fark eder. Marshall, güvensiz eleştirilere karşı hassas, kendine aşık ve Ruth'un yardımlarını ve özelliklerini takdir etmekten öte onu kullanan bir erkektir. Ruth için en acı verici olay, Marshall'ın yansıttığı gibi başarılı ve tuttuğunu koparan bir iş adamı olmadığını öğrenmek olur. Projelerini uygulamaktan acizdir. Ruth onun başarılarını abarttığını geç de olsa anlar. Başkalarının hissettiklerine karşı duyarsızlığı ilişkilerini etkilemekte ve onu yalnız bırakmaktadır. Buna rağmen Ruth, Marshall'ın neredeyse yok denebilecek benlik saygısıyla başa çıkmayı öğrenir ve iş hayatında bile ona yardımcı olacak sosyal beceriler geliştirir. Marshall, Ruth'un yardımlarının pek farkında olmasa da ona sadık kalır. Ruth, 40 yılda bir Noel partisi sonrası olduğu gibi kendini kaybedip kavga etmiştir. Marshall, küçük sayılabilecek fakat oldukça iyi bilinen bir endüstri firmasının genel müdürünün ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Babası fazlasıyla işiyle meşgul. Boş zamanlarını Marshall'ın bir büyüğü, Marshall'ın daha sportif ve zeki olduğuna inandığı büyük oğluyla geçirir. Marshall'ın annesi, ara sıra evden yok olan, daha sonra alkol tedavisi için gittiği anlaşılan bir alkoliktir. Marshall ev sahibeleri tarafından büyütülür. ona anne sevgisini Marshall'ın yaşıtı çocukları olan komşu kadın gösterir. Annesini özlemiş, babasını idealize etmiş ve ağabeyini kıskanmıştır. Fantezilerinde bir gün ağabeyini golf ve teniste yenmek, iş dünyasında çok iyi yerlere gelip babasına ne güçlü olduğunu göstermek yatmaktadır. Marshall hırslı ve zeki biri olmasına rağmen pek başarılı olamaz. Yaptığı işlerden çabucak sıkılır. Onu kavramadan başka bir işe dalardı. Bilinen fakat ikinci sınıf bir üniversiteye devam etmiş ve ailesinin yardımıyla donanmada bir yer kapmıştı. Marshall ileride güçlü bir iş adamı olacağı fantezileriyle hayatına devam eder. Abartıları ve yalanları sayesinde birlikte çalıştığı insanların dalga kaynağı haline gelir. Patronları ailesinin güçlü olması nedeniyle onu işten atmanın daha çok problem yaratacağını düşünürler. Ruth onu dördüncü çocuğu gibi görmektedir. Allah'tan Marshall 35'ine geldiğinde şirketin vakfından alınan gelir aileyi maddi olarak rahatlatır. Marshall'ın sergilediği davranış örüntüsü narsist kişilik bozukluğuna girer. Ruth'un yardımıyla işlev bozukluğu çok aşırıya kaçmamıştır. Fakat kapasitesinin oldukça altında beceriler kazanmıştır. Kendi başkalarına, kendine güvenen ve yetenekli bir iş adamı olarak tanıtmak için abartmış, gerçekleri gizlemiş ve yalan söylemiştir. En önemlisi söylediği yalanlarla yetersizliğini örtmeye çalışmıştır. Narsisizmin son psikanalitik yorumuna göre, görünüşteki mükemmelliğe ve kendine güvene rağmen bu insanların benlik saygıları oldukça düşüktür. Kernberg 1985b. Benlik saygılarını korumada çektikleri zorluk onları başarısızlıklara karşı hassaslaştırmış ve buna depresif ve öfke dolu tepkiler geliştirmişlerdir. Kendileriyle fazlasıyla haşır neşir olduklarından özel ilgi beklerler. Başkalarının ihtiyaçlarına duyarsız oldukları için sonuçta başkalarını istismar ederler. Düşük benlik saygısı ve narsisizmin temelleri çocukluğun ilk yıllarında atılır. Hediyelere boğulsalar bile ebeveynlerinden çok az saygı ve hoşgörü gören çocuklar ben merkezci olurlar. Narsisist kişilikli insanlar dünyayı sadece kendi pencerelerinden görebildikleri için olsa gerek yalana eğilimli olurlar. Bu yalanlar aynen sosyopatik dürtüler gibi her şeyi kendilerine göre şekillendirmek, dünyayı kendilerine göre tanımlamak ve algılamak ihtiyaçları sonucunda açığa çıkar. Zaman zaman kendilerini güçsüz hissettiklerinde başkalarının üstüne bir şey yıkmak için de yalan söylerler. Burstein 1972. Pearson tarafından belirtildiği üzere narsisist kişilik özellikleri özellikle yatırımcı ve girişimcilerde görülür. Yatırımcılar başkalarını yönlendirmeye, dalavereye getirmeye eğilimli, cesurlukları ile göz dolduran, kumara bayılan ve suçluluk duygusu duymayan insanlardır. Narsisist kişilik özelliği ayrıca kendini kandırma ve yalanın hakim olduğu kumarbazlarında göze çarpan bir özelliğidir. Hayano 1988, Pilas 1989. Narsisizmin çağımızda gittikçe arttığı gözlemlenmiştir. Geleneksel aile yapısında oluşan ani sosyal değişiklikler veya bir ailelerin dağılması artışın sebepleri arasındadır. Kernberg 1985b. Ayrı yaşayan, dağılmış, boşanmış aileler ve annenin çalışması günümüzde çok yaygındır. Kültürel değişiklikler kişinin kendine odaklanmasını gerektirmekte ve dünyaya yalnızca bir kere gelindiği gibi bir kavram ortaya çıktığı herkes tarafından bilinmektedir. Ayrıca başarı sözcüğü kişinin mesleğinde ilerlemesi ve sahip olduğu maddiyatla eş tutulmaktadır. Reklamcılar bu fikri besleyici yönde çalışmaktadırlar. Örneğin belirli bir marka arabayı satın almak, bir yere varmak, bir şeyleri elde etmiş olmayı kanıtlamak demektir. Politikacıların davranış örüntüleri de narsisizm ile çatışmaktadır. Birinci bölüme bakınız. Politik dünyada güç ve prestij elde edilerek düşük benlik saygısı örtbas edilmektedir. Narsisist kişiler çoğunlukla gerçeği sorgulayamazlar. Dış dünyayı oldukça kişisel algılarlar ve iç dünyalarını mükemmellikle bağdaştırırlar. Kernberg 1980, insanların sorunlu dönemlerde narsist liderler peşine düştüğünü öne sürmüştür. Politikacıların yalanları bizi şok etmemelidir. Onlar ve yandaşları karşılıklı kandırma alışverişi içindedirler. Politikacılar insanların duymak istedikleri ve olması gereken şeyleri söylerler. Günlük yaşamda yalan ve narsizm ilişkisi kolaylıkla gözlemlenebilir. Narsist kişiler güç peşindedirler. 5. bölüme bakınız. Otorite mevkilerinde çalışmaya can atarlar. Kendilerini önemli hissetme ve benlik saygılarını koruma ihtiyaçlarını karşılamak için lider ve otorite olma arayışlarına girerler. Kernberg 1980. Ketsdevre ve Miller 1985. 3 tip narsist kişilik tarif eder. Tepkisel narsistler, kendini kandıran narsistler ve yapıcı narsistler. Yapıcı narsistler, karşılarındakilerle iyi ve sağlıklı ilişkiler kurabilen kişilerdir. Oysa ilk iki tür narsistler sorunludurlar. Ailelerinde reddedilme ve cevapsız kalmayı yaşayan tepkisel narsistler güçlerini başarıyla kullanamazlar. Fikir ayrılığı, anlaşmazlık ve çekişmeye katlanamazlar. Bu kişilerin çarpıtılmış gerçekleri, kendini kandırma ve yalanlar, bir kurumda ayakta kalma savaşı veren daha altta çalışanlar tarafından kabul edilmek zorunda kalır. Çocuklukları sırasında çok sevecen ve kusursuz olduklarına inandıkları ebeveynleri tarafından yönlendirilen, kendini kandıran narsistler dalaverecidirler. Bu kişiler duygusal sahtekarlıkları ve diğer insanlara karşı anlayışsızlıkları nedeniyle iyi ilişkiler kuramazlar. Yapıcı narsistler hırslı, dalaverici, nadiren de olsa fırsatçıdırlar. Birlikte yaşadıkları insanlarla iyi geçinirler. Çünkü diğer insanların güçlü yönlerini ve ihtiyaçlarını anlayacak kapasiteye sahiptirler. Nüktedandırlar ve kendilerine güvenirler. Sonuçta meslektaşlarını desteklerler ve böylece kendileri de başarıya ulaşırlar. Horowitz ve Arthur 1988, narsist kişilik bozukluğu olan lider konumundaki kişiler üzerine bir araştırma yapmıştır. Narsist kişilerin benlik saygıları tehdit edildiğinde tepki olarak sadistçe davrandıkları gözlenmiştir. Sonuçta tansiyon yükselmekte ve kişinin bulunduğu gruptakiler kendilerini kandırmaya başlamaktadırlar. Grup üyeleri liderleri konumundaki kişiyi tavlamak için kendi gerçeklerini bile çarpıtırlar. Tansiyon dayanılmaz boyuta ulaşınca lider konumundaki kişinin öfkesine tepki olarak grup işlevselliğini yitirebilir. Hatta bu daha ciddi isyanlara kadar gidebilir. Horowitz ve Arthur 1988 sayfa 141. Narsist kişiler bir işletmede dalaverecilikleri ve kendilerini diğerlerinden daha önemli görmeleriyle kolaylıkla ayırt edilebilirler. Mükemmel benlik için son günlerin gözde kelimesi vizyondur. Bir kişi sorumluluk ve otorite gerektiren bir işe vizyonu olduğu, yani ustaca yalan söyleyebildiği için alınmaktadır. Bu vizyon başarısız olunca diğer çalışanlar yerine getirilmeyen sözlere öfkelenmekte ve narsist kişilik bozukluğu olan lider konumundaki kişi de mantığa bürünerek açıklamalar yapmaya başlamaktadır. Şartların değiştiğini, yanlış anlaşıldığını, kandırıldığını ya da bu şartlar altında ancak bu kadarını yapabileceğini söyleyecektir. Narsisizmin sosyopati ile ilişkisi de sorgulanabilir. Her iki bozuklukta da kişi diğer insanları anlamaya çalışmaz. Yalan söylediği ve suç işlediği için vicdan azabı çekmez. Aralarındaki temel fark, narsist bir kişinin herkes tarafından beğenilme arzusu ve güçlü olmak için kendi koyduğu hedeflere ulaşmaya çalışmasıdır. Bunun tam tersi olarak sosyopatlar düşünmeden hareket ettikleri ve haz almayı geciktirdikleri için hedeflerine ulaşma başarısı gösteremezler. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu. Brooks, psikoterapi seansından eve dönerken kütüphanenin önünde 1-2 dakika bekledi. Böylece karısı Mary Jo neden geç kaldığını sorduğunda kütüphanede olduğunu söyleyerek doğruyu söylemiş olacaktı. Brooks 2 senedir psikoterapiye gittiğini Mary Jo'dan saklıyordu. Terapi seanslarından birinde denetleyici ve eleştirici biri olan karısıyla olan sorunlu ilişkisini konuşmuşlardı. Karısına terapiste gittiğini söylerse bunu muhakkak engelleyeceğini düşünüyordu. Brooks çalıştığı avukatlık şirketine yalan yanlış açıklamalar yapıp çalışma saatlerinde işten kaytarıyor ve terapiye gidiyordu. Brooks çalıştığı ünlü avukatlık şirketi tarafından 2-3 sene içerisinde ortaklığa alınması hedeflenen başarılı bir avukattır. Özellikle kontratların tanzim edilmesi konusunda çok iyi davalar kazanmıştır. Şirketin üst düzey çalışanlarının Brooks'tan tek şikayetleri işleri sürüncemede bırakması ve sürekli ertelemesidir. Brooks dürüst ve güvenilir biri olmakla gurur duymaktadır. Sır tutmayı ve sadece yüzeysel bilgileri sunmayı övünülecek bir özellik olarak nitelendirmektedir. Oysa başkaları onu bu özelliklerinden dolayı yalancı olarak adlandırmaktadır. Brooks bir ailenin tek oğlu olarak güneyin kırsal kesiminde yetişir. Az ama öz konuşan babasının ailesi çiftliklerini ekonomik kriz zamanında kaybederler. Babasının felsefesi şu iki cümle etrafında dönmektedir. Zaman para kadar kıymetlidir. Ve tembellik insanı şeytana ortak yapar. Babası bir yandan pasif, ürkek ve hastalıklı annesinin, bir yandan da Brooks'un hayatını kontrol etmektedir. Ya babasının istediği gibi çiftlik işleriyle uğraşmak ya da ders çalışmak zorunda olan Brooks iki teknik geliştirir. Birincisi seçmeli dersler alarak okulu olabildiğince uzatmak, mükemmel bir öğrenci olmasına rağmen. Diğeri ise çalışıyormuş gibi yapıp defterin arasına roman koyup okumak. Brooks çok iyi bir üniversiteye kabul edilince babası gönülsüz de olsa öğrenim harcını yatırmak zorunda kalır. Yaz okulları ve diğer programlara devam ederek anne ve babasından mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışır. Hukuk fakültesinin bulunduğu kampüsteki kiliseye gittiğinde Mary Jo ile tanışır. Mary Jo çok etkileyici, girişken, kendini iyi ortaya koyan bir kadındır. Zaten ilişkileri için ilk adımı da o atar. Brooks nasıl olduğunu anlayamadan kendini nişanlanmış, evlenmiş ve bir kız babası olarak bulur. Mary Jo ve Brooks çoğu konuda anlaşamazlar. Mary Jo, Brooks'u inatçı, cimri ve dinle aşırı derecede bağlı bulur. Ayrıca Brooks'un evi bir türlü atmaya kıyamadığı bir sürü döküntü ile doludur. Brooks yıllardır psikoterapiye gitmektedir. Mary Jo, Brooks'un psikiyatra gittiğini öğrenince aynen Brooks'un düşündüğü gibi buna nokta koymasını ister. Brooks buna tepki olarak ofisteki sekreterlerden biriyle patetik bir ilişkiye girer. Mary Jo bunu öğrenince bu ilişkiye de nokta koydurur. İlginç olan, ilişkiyi bunu öğrenince Brooks'un psikoterapiye gittiğini duyduğu zamanki kadar üzülmemiştir. Brooks'tan alınan son haber Mary Jo'dan gizli dini öğretiler alarak Güney Baptist mezhebinden Roma Katolik mezhebine geçmeyi amaçladığıdır. Brooks'un hikayesinin yalanla ne ilgisinin olduğu sorulabilir. Oldukça halim selim yalanlar söylemektedir. Karısından başka bir kadınla girdiği ilişkiyi saklamamış fakat psikoterapiye gittiğini saklamıştır. Brooks yalanlarıyla bilgi eklemek yerine saklamaktadır. Böylece doğrunun bir kısmını aktararak yanlış izlenim yaratmaktadır. Bu çeşit yalanlar sır saklama ile benzeşir. Brooks'un hayatı kendine yakın olanların bile çok az şey bildiği özel sırlarla doludur. Brooks'a konabilecek psikiyatrik teşhis hem obsesif kompulsif hem de pasif saldırgan kişilik bozukluğu olacaktır. Çocukken yaşamı babası tarafından denetlenmiş, o kendi yöntemleriyle mümkün olduğu kadar kontrolü elinde tutmaya çalışmıştır. Aksilik o ki, Brooks aynen babasına benzeyen bir kadınla ilişkiye girmiştir. Bu davranışa psikodinamik açıklamalar getirilebilir. 1. Böylece o ana kadar oynadığı role devam edecek, yeni bir role alışmak zorunda kalmayacaktır. 2. Pasifliği nedeniyle kendini ortaya koyabileceği ilişkilerden uzak durmaktadır. 3. İçinden gelen zorlayıcı hissin tesiri altında kalmaktadır. Bu zorlayıcı içgüdü kişi sorunlu ilişkilere girdiği zaman ortaya çıkmakta ve bilinçsizce de olsa bir önceki ruhsal sarsıntıyı hafifletmeyi hedeflemektedir. Stoller 1976. Brooks'un kendini neden böyle bir duruma soktuğunu bir kenara bırakacak olursak davranış örüntülerini kolayca açıklayabiliriz. Babası ve karısı dahil hayatına giren tüm otorite figürleri kontrolcü ve müsamahasız olduğu için kendini sır tutmak ve yalan söylemek zorunda hissetmiş, aksi takdirde özerk olamayacağını düşünmüştür. Brooks'un yalanları Barbara ve Bill Jones'un yalanlarından farklıdır. Burada kaybeden hep Brooks'tur. Onun her şeyi sır gibi saklaması, ketumluğu insanlarla yakın ilişkiler kurmasını engellemekte ve onu duygularını, korkularını ve neşesini kimseyle paylaşmayan yalnız bir insan haline getirmektedir. Soyutlanmış, yetersiz ve tutuk, tıpkı frenine yarım basılmış bir araba gibi hayatı devam etmektedir. Obsesif kişiliğin temel psikolojik sorunu itaat etme ve etmeme arasındaki sorunsaldır. McKinnon ve Mikas, 1971. Kontrolü ele geçirmek bağlamında ortaya çıkan bu sorun en basit durumlarda bile psikolojik olarak ölüm kalım savaşı haline gelir. Obsesif kompulsif kişilikli bireyler mükemmellik arayışı içinde oldukça katı davranmaya başlarlar. Para, zaman, temizlik, doğru ve yanlış kavramları ile boğuşurlar. Ufak ayrıntılara saplandıkları için esas sorunu gözlerinden kaçırırlar. Katılıkları duygusal tepkilerinde de sorun olarak ortaya çıkar. Sıcaklık ve yumuşaklıktan uzaktırlar. Katılık genlerini bastırdıkları cinsel yaşantılarının da özünü oluşturur. Obsesif kompulsif kişiler çocuklarının benzer özellikler gösteren diğer aile bireyleri tarafından yönlendirildiğini düşünürler. Anne babalarının sevgi ve alaka göstermekten ziyade görev ifşa eder gibi olduklarını ve katı olmalarından dolayı kontrolü hep ellerinde tutmak istediklerini belirtirler. Obsesif kompulsif kişiler çocukken anne babalarının kurallarına boyun eğmemek için inatlaşma gibi pasif saldırgan davranışlar geliştirirler. Hem bir şeyleri sır gibi saklama hem de sır tutma pahasına yalan söyleme obsesif psikopatolojinin bir parçası olarak görülür. Dickes, 1968. Beyin cerrahı ya da muhasebeci olarak çalışan obsesif kompulsif kişiler oldukça başarılı olurlar. Fakat duygularını bastırır, her şeyi sır gibi saklar ve diğer insanlarla yüzeysel ilişkiler kurarlar. Belirtildiği üzere obsesif kompulsifler yalancı olabilirler. Mantığa bürünerek gereksiz dürüstlük ve doğrulukları ile gurur duysalar da hep yarı gerçeği söylerler ve böylece yanılgılara yol açarlar. Bu çeşit yalan ve hile kanunun uygulanmasını etkilemektedir. Perjüri, kutsal kitaba el basıp yemin eden bir insanın yarı doğruyu söylemesinin kasten yanlış bilgi vermesi olduğunu vurgular. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan bireyler duygularını, özellikle kızgınlık, sadece başkaları değil kendilerinden bile gizlerler. Savunma mekanizması olarak duygularını soyutlamayı kullanarak kendilerini kandırırlar. Obsesif kişilerin kullandıkları diğer savunma mekanizmaları mantığa bürünme, tepki geliştirme ve yansıtmadır. İkinci bölüme bakınız. Bazen obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan bireyler ellerini ovuşturarak gerçeği söylemek gerekirse ya da sana karşı dürüst olmam gerekirse gibi cümleler söyleyerek sakladıkları bir şey olduğunu belli ederler. Bu cümleler gizli tutulan bir takım şeylerin olduğunu açığa çıkarır. McKinnon ve Mitchells, 1971. Bu insanlar utandıklarını, aşağılandıklarını ve kötü alışkanlıklarını herkesten gizlemeye çalışırlar. Özet. Bu bölümde örneklenen 5 kişi de yalancıdır. Fakat bu kişiler ahlaksız ya da kötü olarak damgalanmamalıdırlar. Her biri başa çıkma mekanizması olarak faydalı bulduklarından yalan söylemişlerdir. Gerek iç, gerekse dış dünyanın sorunlarıyla başa çıkabilmek için yalanı çıkar yol olarak görmüşlerdir. Antisosyal kişiliği olan Billy Joe, profesyonel bir yalancıdır. Çünkü yalan ekmek parası kazanmasına yardımcı olmaktadır. Öz denetimi ve doğruyu yanlıştan ayırt etme mekanizması olmadığı için doğruyu saptırmış, insanları onun isteklerine boyun eğmek zorunda bırakmıştır. Aynen Billy Joe gibi Cindy de yalan söyleme konusunda salt suçlu değildir. Histriyonik kişilik bozukluğu olduğundan değişik amaçlarla yalan söyler. Amacı kendini insanlara kabul ettirip ilişkilerinde rahat etmektir. Sevilmek ve onay görmek için yanıp tutuşmaktadır. Doğruya saygısı azdır. Doğruyu abartıp kendine göre yorumlayarak dramatik bir atmosfer yaratmaya çalışır. Hem Billy Joe hem de Cindy karşılarındaki insanların beyinlerini okumada usta olduklarından herkesin duymak istediği şeyleri söylerler. Barbara'nın yalanları duygusal açıdan zedelenmiş bir benliğinin ürünüdür. sürekli fanteziler geliştirir. Barbara'nın sınırda kişilik bozukluğu vardır. Duygularını çok az kontrol edebilmekte, söylediklerini çok az denetleyebilmektedir. Zaman zaman dileklerinin gerçekleşmesi için yalan söyler. İncindiğini hissettiğinde veya birisini kıskandığında saldırganlaşır ve öfkelenir. Marshall, benlik saygısını korumak için yalan söyler. Muhteşem benliğinin yaratacağı planlar, narsist kişilik bozukluğunun bir özelliği olarak becerilerinin önüne geçmiş ve bu boşluğu yalan ile doldurmaya çalışmıştır. Öylesine kendi kendisiyle haşır neşirdir ki, başkaları üzerinde bıraktığı etkinin farkına bile varmaz. Diğer insanları kendini kandırdığı kadar kandırmamıştır. Yargıları hatalı olduğundan gerçeği sorgulamada beceriksizdir. Açıklanan dört kişilik bozukluğu antisosyal, histriyonik, sınırda ve narsist. DSM-4'ün alt kategorisinde yer alan küme B kişilik bozukluklarıdır. Üçüncü bölümde belirtildiği üzere bu kişilik bozukluklarına sahip bireylerin nörobilişsel açıkları vardır. Bu açık onların gösterdikleri belirtileri bir nebze de olsa tanımlamaktadır. Bu bireylerin yalanları hatıraların temporal bölgede değerlendirilmesi sırasında ortaya çıkan güçlükleri kolaylaştırır. Geçmiş ve bugünün fantezisi bugünün gerçeğiyle karışır, birbirine girer. Şakak loblarındaki fonksiyon eksikliği düşünmeden hareket edilmesine neden olurken yargılama eksikliğine yol açar. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan Brooks kendisini yalan söylemediğine inandırır. Ustaca yarı doğruyu söyler, esas bilgiyi saklar ve böylece insanların yanlış sonuçlara varmasına neden olur. Sakladığı sırlar yoluyla benliğini sağlama alır ve güçlü olarak belirlediği diğer insanlar tarafından ezilme riskini sıfıra indirir. Kendi sır dünyasında hapsolan Brooks, olayın esasını görmede beceriksizdir. Ayrıntılarla uğraşırken gerçeği gözden kaçırır. Sonuç olarak yukarıda psikolojileri irdelenen her bir yalancı günlük bilgileri gözle görülür şekilde farklı algılamakta ve yansıtmaktadır. Söyledikleri yalanlar ilişkilerini ve yaşamlarını yansıtmakta ve etkilemektedir. Daha ileri vakalarda gerçeğin ne olduğunun farkında bile değillerdir. 10. ayrımın sonu, sayfa 117.